Ayrım 6, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 64. Mahzun bir hamleyle perdeyi kaldırdı, odaya girdi. Burası bütün eski evlerde, konaklarda, saraylarda olduğu gibi şirvanlı ocaklı bir yerdi. Tek bir penceresi vardı ve bu pencere aydınlık yolu olmaktan çok süs olsun diye yapılmışa benziyor. Açıklara ve göğe değil dehlize bakıyordu. Dolaplarla, raflarla yer yer zedelenen duvarların yaralarına çini merhemler sürülmüştü. Bu merhemlerin parlak renkleri o geometrik yaraları biraz örtüyor gibiydi. Kapının tam karşısına gelen yataklıkta genç bir kız yatıyordu. Yorgana değil kendi saçlarına sarılmış görünen bu kız ilk bakışta beğenilen, gözlerde imrenti uyandıran yaratıklardandı. O uyku haliyle ve o yarı karanlık içinde bilhassa güzel görünüyordu. Başı ucunda yanan iki iri mumun yüzüne aksettirdiği gölgeler, kemalini bulmuş bir ay üzerinde saman yolları dolaşıyor sanısını uyandırıyordu. Omuzlarından göğsüne ve daha aşağılara doğru uzanan saçlar o güzel çehreye, altın telden örülme saçaklı bir ağ içine giren mehtap manzarası veriyordu. Yatağın ayak ucunda ve yerde başka bir kız daha vardı. Bu bir halayıktı. Başını yatağın kenarına iliştirerek uykuya dalmıştı. Gerçi o da güzeldi ama Berik'ine göre onun letafeti tavuslar yanında sülün güzelliğini andırıyordu. Genç şehzade kollarını göğsüne kavuşturarak bir müddet yataktaki kızı süzdü. Yanık yanık içini çekti. Sonra adımlarını sessizleştirerek ilerledi. Genç halayığın yavaşça kulağını çekti ve halayık korkuyla karışık bir telaş içinde gözlerini açınca parmağını ağzına götürdü, fısıldadı. "Sus ve çık." Halayık iliklerine kadar yayılan derin bir iç titreyişini sendeleyen ayaklarında toplayarak odadan çıktı. Yerini Cem'e bıraktı. Şehzade tıpkı o halayık gibi yatağın ayak ucuna ilişmişti. Uyuyan bir güneş seyreder gibi kızı gözden geçiriyordu. Babasının ölümüne dair işittiği haberi unutmuşa benziyordu. Çünkü bakışlarında saltanat hırsının ısırıcı siyahlığı yoktu. Aksine güzelliğe hayran bir ruhun munis yumuşaklığı parlıyordu. İhtimal şu ki kız İrene namını taşıyan bu Rum dilberi masum bir gaflet içinde açık bıraktığı emsalsiz güzellikleriyle Cem'in benliğinde ani bir fırtına koparmıştı ve ona her şeyi unutturup yalnız güzelliğe hayran olma zevkini yükletmişti. Toplumsal ihtiraslar aldatıcı renklerden ayrılarak iyice incelenirse onların hep bir kaynaktan doğduğu sonucuna varılır. Para hırsı, şöhret hırsı, ikbal hırsı, hatta bilgi hırsı güzellikten azami ölçüde istifade etmek hırsının çocuklarıdır. İnsanlar para kazanmak için iyi ve kötü her araca başvururlar. Birçok çukura girip çıkarlar. Bu zahmetin, bu didinmenin amacı altından mezar yapmak değil, güzelliklerden para gücüyle yararlanmaktır. Şöhretin, ikbalin, bilginin sağlayacağı sonuç da budur. Meşhur adam dimdik duran bir mihraptır. Önünde en güzel kadın başları eğilir. Alimlere bilgilerinin mükafatını veren de okudukları ya da yazdıkları kitaplar değil, yakut dudaklardır. Kainatın yaratılmasındaki hikmeti aşka atfedenler ve hassasiyetli hayatı aşk cazibesine bağlı sayanlar pek doğru düşünen kimselerdir. İşte Cem de şu uyuyan kızın ayak ucunda aynı gerçeği canlandırıyor, güzellik nurunu gözleriyle içerek her şeyi ve hatta babasının ölümü meselesini unutuyordu. Genç şehzadenin hayran hayran seyretmesi hayli uzun sürdü ve ilkin ruhunu gıcıklayan duygular yavaş yavaş sinirlerine geçmeye başladı. Artık uyuyan güzelliğin uyanmasını, şu muhteşem heykelin dile gelmesini istiyordu. Bu dilekle biraz uzandı, dudaklarını kızın kulağına yaklaştırdı, yalvarır gibi bir sesle şu beyti okudu. "Benim sen şahı mehruye kul olmak diledir fahrim, gedayı dilber olmak yeh cihanın padişahından." Dipnot, Fatih Sultan Mehmet'in kaleminden çıktığı rivayet olunan bu beyitte dil açısından dikkate değer iki kelime vardır. Bunun biri ye'dir ki öz Türkçedir, daha iyi anlamına gelmektedir. Bunun bu kelimenin yeni baştan dil haznesine sokulması çok iyi olur. İkinci kelime padişahından tabiridir. Fatih bu kelimeyi padişahlığından düzeyinde kullanmıştır ki tuhaf bir söyleyiştir. Kız ılık bir su gibi kulağına akan bu yalvarışlardan tatlı bir ezinti duyarak gözlerini açarken Cem de geri çekilmiş, şahlanan iştihanını çiğnemek ister gibi sert hareketler yapıyordu. Çünkü şuursuz bir çekimle ağzından dökülüveren o sözler babasınındı ve şimdi tabii bir çağrışımla babasının ölümünü düşünüyordu. Zaten oraya sevişmek için değil, görüşmek için gelmişti. Ama kızın direnç yıkan, dayanmayı eriten güzelliği önünde heyecana kapılarak her şeyi unutmuştu. Babasının şiiri kuvvetli bir sünger gibi o heyecanı gidermiş ve gözünün önünde tahta giden dikenli, eğri büğrü, korkunç yollar kıvrılmaya başlamıştı. Bununla beraber gözü İrene'nin açılan gözlerindeydi. Bu açılışta engin ve derin bir ufkun iki yeşil zümrütten doğabileceğini ispat eden mucizevi bir geçişim vardı. Zarif ve çok zarif kaşların altında mahmur bir nazla kımıldanan gözler bir çift canlı zümrüte benziyordu. Ve bu zümrütler kibar titreyişler içinde uçsuz bucaksız bir yeşil semaya beşik oluyordu. Cem kafatasının içinde uzayıp giden saltanat yoluyla gözünün önünde açılıp duran bu parlak ufkun arasında bocalıyordu. O ufkun yeşil bir tebessüme geçivermesi üzerine dayanamadı, saltanat yolunu zihninden bir kere daha sildi ve gülen göğe kapandı. "Oh İrene," dedi, "ne kadar güzelsin." Kız gerinir gibi kollarını açtı ve Cem'i pamuk bir çember içine alarak şakıdı. "Senin kadar değil." Cem'in dudakları yeşil zümrütlere, gülümseyen haz ufuklarına doğru kayarken gözünün önünde boş bir taht canlandı ve dudaklarındaki iştah o tahtın ayaklarına aktı. Kız yaklaşan aşkın tereddüdünü sezerek kaşlarını çatıyordu. Belki sitem edecek, belki yalvaracaktı. Ama şehzade ciddiyetle onu susturdu ve haber verdi. "Babam öldü İrene, taht beni bekliyor." Aşığını yatarken dinlemekte zevk bulan kız, Osmanlı tahtının adayını o durumda tutmakta tehlike sezmiş gibi hemen yerinden fırladı, saçlarını arkaya attı. İsa'nın resmine yüreğini açan dindar bir Hristiyan gibi dizüstü çöktü, Erganunlar kadar tanınan bir sesle genç şehzadeyi kutluladı. "Mübarek olsun aslanım, uğurlu olsun sultanım, zaten iki gündür göğsüm seyiriyordu, bir müjde bekliyordum. Onu yine senin ağzından duydum, bahtiyar oldum." Cem diz çöken İrene'nin saçlarını okşayarak anlattı. "Babama öldü diyorlar, doğru mu yalan mı bilmiyorum. Ama ben bahtımı deneyeceğim. Gün doğar doğmaz padişahlığımı ilan edeceğim."
"İyi edersin aslanım, Allah yardımcın olsun. Ama..."
"Ey ama..."
"Ama ben ne olacağım? Bir köşede kalıp unutulacak mıyım? Başına giyeceğin taştan benim de hayatıma bir ışık düşmeyecek mi?"
Cem elini çenesine götürdü, bir nebze düşündü. "Babanı Atina dükü yapacağım, sen de taç giyen bir düşes olacaksın." Kız ölüm hükmü almış gibi ürküntü gösterdi, elleriyle yüzünü örttü, inledi.
"Düşes mi? Atina düşesi mi? Ben Rainer'in dul karısı değilim, Franco Acciali de değilim. Adımı düşes koyup beni mezara mı atacaksın? İstemem aslanım, istemem. Böyle bahşişler istemem."
Cem güldü. "Hatırladığın olaylarla benim ikramım arasında münasebet yok. Rainer'in dul karısı bir düşmandı, öldürüldü. Franco nihayet bir tüysüz oğlandı. Biraz yüz verilip sonra derisi yüzüldü. Sen benim sevgilimsin, biricik İrene'msin."
"Baban da zamanında Enrico'nun kızına böyle demişti ama onu parçalatmaktan da geri kalmamıştı. Zaten siz padişahlar hep böylesiniz. Seviyorum dediklerinizi ısırmaktan, hatta kıtır kıtır kestirmekten zevk alırsınız. Şimdi de beni seve seve okşaya okşaya öldürmeyi kuruyorsunuz."
Dipnot: bu adlar Batı tarihlerinde efsanevi rivayetlere konu olup gitmiştir. Rainer Atina'nın son düküydü. Onun karısı Venedikli genç bir asilzadeye gönül verdi, sevgilisini kandırarak karısını öldürttü, kendisini nikahlattı. Fatih Yunanistan'ı zapt ettiğinde bu macerayı işitti. Atina dükalığını ilkin Rainer'in genç yeğeni Franco Acciari'ye verdi. Katil karıyı öldürttü. Sonra Franco'nun Osmanlılar aleyhine bazı teşebbüslerde bulunduğunu haber alarak onu da izale ettirdi ve Yunanistan'ı bir Türk vilayeti haline getirdi. Enrico Eğriboz'da Venedik valisiydi. Orayı alan Fatih, Enrico'nun kızı Anna yahut İrene hakkında lütufkar bulunmak istedi. Ama kız küstahlık gösterdiğinden öldürüldü.
Avrupalı tarihçiler ve bir kısım romancılar Fatih'in Franco'ya gönül verdiğini ve sonra bıkıp öldürdüğünü yazarlar ki yalandır. Enrico'nun kızını da namus kahramanı diye tasvir ederler. Fatih aleyhine olarak uydurulan Irene hikayesi bu kızın macerasından bozmadır. Cem kaşlarını çattı. Aşk belki hakim olur ama zalim olmaz. Sevilenlerin zulmüdür ki kendilerini en nihayet mazlum mevkiine düşürür. Siz sevgimizin kıymetini bildikçe başımızın tacısınız. Aşkımıza hürmette kusur ettiğiniz gün ökçemizin altına düşersiniz.
Ben size tapıyorum.
Ben de seni çıldırasıya seviyorum.
O halde beni niçin Atina'ya yolluyorsunuz?
Şerefini yükseltmek için.
Siz İstanbul'da kalacaksınız, ben Atina'da yaşayacağım, öyle mi? Bu canımı alıp tenime kürk giydirmek gibi bir şey olur. Ben senin ayağının dibinde yükselmek isterim.
Yanlış düşünüyorsun İrene. Padişahlardan uzak kalanlar daha fazla sevilir. Buna inan ve düşes ol.
Kız sesine ağlayan bir eda verdi, tebessümlü bir hıçkırıkla çırpındı.
İstemem, istemem, istemem.
Cem yeşil zümrütlerdeki durgunluğu eliyle sildi, konuyu başka yere çevirdi. Hele dur, acele etme. Bir kere tahtı ele geçirelim, sonra konuşuruz. Şimdi sen bana fikrini söyle. Yarın padişahlığımı ilan edeyim mi, etmeyeyim mi?
Sen bilirsin aslanım, ama babamla konuşsan fena olmaz. Babam gün görmüş kölendir, senin uğruna can verir.
Babanın sadakatinden eminim ama seven gönüller iyi görürler. Ben de senden fikir almak istiyorum.
Ben seni padişah görmek isterim.
Demek ki ortaya atılayım.
İrene düşünür gibi başını önüne eğdi, bir süre o durumda kaldı. Sonra ellerini Cem'in dizlerine koydu.
Hiç durma aslanım dedi, hak senindir, zafer de senin olacaktır.
Hazrettim İrene, sözlerin beni bir kat daha cesaretlendirdi. Şimdi anacığımı göreyim, bir de onun fikrini alayım.
Babamı görmeyecek misiniz?
Onunla sabah görüşürüm.
Genç şehzade Rum dilberinin çenesini okşayarak odadan çıktı, anasının dairesine doğru yürüdü. Eğer bir buse daha almak için içine iştah düşse ve geri dönseydi, kendisine tapındığını söyleyen İrene'nin alelacele eline bir kalem aldığını ve babasına hitaben şu satırları karaladığını görürdü.
Cem babasının öldüğünü müjdeledi. Eğer bu haber doğruysa şimdi bütün kiliselerde, Avrupa'nın her yerinde Angelus duası okunuyor demektir. Ama bizim görevimiz oturduğumuz yerde o duaya katılmak değildir. Biz ırkımızın öcünü almakla mükellefiz. Beklenen saat geldi. Patera'da kımıldayan zeka şimdi bütün Anadolu'da yürümelidir. Anna Makabi'nin ruhu kılavuzun olsun.
Dipnot: Fatih'in ölümü bütün Avrupa'yı sevince boğdu. Papa'nın emriyle her kilisede kurtuluş duaları okundu. Angelus duası o kelimeyle başlayan Hristiyan ilahilerindendir. İrene'nin babası Dimitrios Sofyan adlı bir Rum'dur. Kızını Cem'in zevkine ayırdığı gibi zekasını, bilgisini de yine Cem'in hizmetinde kullanıyordu. Fatih ölümünden 3 yıl önce Rodos Şövalyeli ile görüşmek ve adanın bir vergi karşılığında Osmanlı himayesine altına girmesini sağlamak için Cem Sultan'ı memur etmişti. Cem Rodos'un karşısında bulunan Patera'ya geldi. Orada Rumca bir mektup yazarak Dimitrios Sofyan'ı Rodos'a gönderdi. Rum elçi karanlık roller oynadı. Bu teşebbüsü suya düşürdü. Ama zekasının yardımıyla, kızının da yardımıyla yine Cem'in sarayında kaldı. İrene mektubunda babasının o rollerine gönderme yapıyor. Makabiler 7 Yahudi kardeştir ki eski bir tarihte puta tapmadıkları için analarıyla birlikte öldürülmüşlerdi. Ama İrene bu aileyi değil, Fatih tarafından Serez'de idam ettirilen Trabzon Rum İmparatoru David Komnenos ailesini ve ölülerin cesetlerini tek başına gömen İmparatoriçe Eleni'yi murad ediyor. Bu kadını Makabilerin anasına benzetiyor. Gerek Dimitrios Sofyan gerek İrene bu romanda yer işgal eden simalardır. Onları okuyucularımıza iyi tanıtmak için bu açıklamayı yapıyoruz. Kadın kini yaman olur. Cem kendi dairesine ayak attığında şehzadelikten padişahlığa geçmiş gibi değişmişti. İrene'nin sözleri ona hem yürek kuvveti hem gurur vermişti. Başka türlü yürüyor, başka çeşit bakıyordu. Bu her gencin ruhunda sık sık beliren gaflet dalgalarıdır.
Basit bir sınava hazırlanan gençler büyük bir savaşa giriyormuş gibi heyecanlanır ve sınav sonunda eşsiz bir zaferin gururunu duyar. Yine o gençler kendi hayallerinden gerçek zevki alır, boşluklar arasında şişkinlikler var sanır. Cem de gençti, henüz 22 yaşlarındaydı. Padişahlık hayallerini o anda gerçekleşmiş gibi görerek engin bir sevinç içinde kanatlanıyor, başka ufuklarda yürüdüğünü sanıyordu. Kendini selamlayan hizmetçilerine bakışında bile bu değişiklik belli oluyordu. Daha önceleri o hizmetçileri gerekli birer unsur sayarak iltifat ederdi. Şimdi birer hiç derecesinde görüp nazlı bakışlarla çiğneyip geçiyordu. Anasının dairesiyle kendi dairesi arasında oğlunun ve kızının odaları vardı. Her biri ayrı anadan doğan bu çocuklar henüz süt emme çağındaydı. Cem padişahlığa yükselmek üzere bulunduğu bir anda onları da görmek arzusuna kapıldı. İlkin oğlunun odasına girdi. Çocuk beşikte, süt ninesi yerde, annesi de yatakta yatıyordu. Şehzade hiçbirini uyandırmadan bir iki adım attı, son gümüşten yapılmış, taşlarla süslenmiş olan beşiğin örtüsünü açtı, mışıl mışıl uyuyan yavruyu uzun uzun süzdü. ''Merhaba evlat'' dedi, ''güle güle uyu, güle güle büyü, bir gün gelecek sana üçüncü Murat denecek.'' Birdenbire duraladı, kaşlarını çattı, gamlı gamlı düşünmeye daldı. Şu mini mini yavrunun bir gün üçüncü Murat diye anılacağını gelişi güzel söylemişti ve bu söyleyişle de onun Osmanlı tahtına aday bulunduğunu belirtmiş oluyordu. Oysa Murat adını taşıyan bu çocuktan 2 yaş büyük bir oğlu daha vardı. Adı Oğuz Han'dı. İstanbul Sarayı'nda bulunuyor, Fatih tarafından terbiye ettiriliyor, yetiştiriliyordu. Şimdi o ne alemdeydi? Bayezid İstanbul'a gelip de tahta çıkarsa masum yeğenini sağ bırakacak mıydı? Yoksa gizli bir güç Oğuz'un ölüme mahkum olduğunu ve Murad'ın gelecekte kendine varis olacağını mı hissettiriyordu? Cem işte bu düşünceyle kederlenmiş, uzakta ve ölüm tehlikesi karşısında bulunan yavrusunu düşünüyordu. Gün doğar doğmaz ilan edilecek saltanat, yapılacak savaş, kazanılacak zafer ve hiçbir şey o yavrunun hayatını kurtaramazdı. Demek ki o tahta çıkmak için ilkin kendi oğlunun cesedine basmak zorundaydı. Bu ne feci bir yükseliş ya da ne hazin bir alçalıştı. Genç şehzade gözlerine dolan nemleri eliyle sildi, yavaşça eğilerek küçük Murad'ın yüzünü öptü. El hükmü lillah dedi. Dipnot: hüküm Allah'ındır, yalnız ona aittir. Oğuz'u kurtarmak için tahtı feda edemem. O ölürse Murat sağ olsun. Ben de henüz gencim, dincim. 4., 5. Muratları da dünyaya getirebilirim. Boş düşüncelerle üzülmek doğru değil. Sonra beşiğin örtüsünü çekti, odadan çıktı, yanındaki odaya girdi. Orada da 1-2 dakika kalarak beşikteki kızını öpüp okşadı, ardından anasının dairesine geçti. Ne Murad'ın ne de küçük kızın odasında onların anneleriyle ilgilenmemişti. Her ikisi de sayılı güzellerden olan bu biçare anneler, kocalarının ziyaretini ummadıkları için uykuya dalmışlar, hicranlarını rüyalarla avutuyorlardı. Eğer Cem'in odalarına geleceğini bilseler, kirpiklerini kırpmadan bekler ve o geceyi bir şifa gecesi sayarlardı. Ama saadet kendilerini renksiz bir rüya gibi ziyaret etmişti. Cem İrene'nin ve kendi zevcelerinin odalarına selleme hüsselam girivermişti. Zaten saray geleneği de öyleydi. Oda kapıları kapanmaz, efendinin istediği zaman girebilmesi için daima açık bulundurulurdu. Aynı gelenek Valide Sultan'ın oda kapısını da açık tutuyordu. Şu kadar ki o kapının önünde 2 harem ağası nöbet bekliyor, onlar canlı birer kilit gibi kapıyı kapalı tutuyorlardı. Cem kölenin yanına gelince durdu ve sordu, ''Valide uyuyor mu?'' Bir yerlere kadar eğildi ve cevap verdi, ''Hayır sultanım, uyumuyorlar, sizi bekliyorlar.''
''Beni mi bekliyorlar, ne münasebet?''
''Sizin buraya teşrifinizi değil, dairenize gelmenizi bekliyorlar. Bize emir buyurdular. Dönüşünüzü kendilerine arz edeceğiz. O zaman istirahate çekilecekler.''
''Demek şimdi oturuyor.''
''Evet sultanım.''
Cem eşiği atladı, kapının perdesini eliyle salladı, hafifçe öksürdü ve izin istedi. ''Valide, sizi görebilir miyim?''
Cevap bir ipek ışırtısı ve bir billur sesi oldu. ''Aman sana kurban sultanım, hoş geldin, safa getirdin.''
Perdeyi kaldıran Cem kollarını açan annesiyle kucak kucağa geldi. Fatih'in nikahlı dul hayatı yaşayan güzel karısı, tepeden tırnağa bir şefkat ve tepeden tırnağa bir muhabbet halinde oğlunun saçlarını karıştırıyor, yanaklarını okşuyor ve bu gösteriler içinde onu köşe minderine doğru götürüyordu.
Çiçek Hatun o sırada 38 yaşlarındaydı ama 30'unda görünüyordu, o kadar tazeydi. 9 yıldan beri kocasının yüzünü görmemiş, bütün yüreğini oğluna vermişti. Cem için yaşıyor, Cem'den hayat alıyordu. Çehre olarak en zarif çiçeklerden güzeldi. Endamca harika sayılacak bir nefaseti vardı. Bakışında dayanılmaz bir letafet, tebessümlerinde baygınlık yaratan bir tatlılık vardı. Gerçekten kusursuzdu, tam bir imparatoriçeydi. Cem anasının güzelliğine hayrandı. Zekasına büyük güven duyar, gençliğini kendi için feda ettiğinden dolayı da ona minnettarlık duyardı. Padişahlığı olanca ihtirasıyla arzu etmesinin bir nedeni de anasını kürenin en büyük kadını mevkiine çıkarmak içindi. O devirde kraliçelerin, imparatoriçelerin birçok rakibisi vardı. Hele Türk sarayında hükümdar kadınları kocalarının yalnız rüyasını yaşardı. Onların en yüksek emeli ana olmaktı ama o saadete erince kocalarını kaybederlerdi. Nitekim Çiçek Hatun da ana olduktan sonra kocasını değil, Topkapı Sarayı'ndaki odasını bile arkada bırakmak zorunda kalmış, ta Konya'ya atılmıştı. Ama valide sultanlar mutlak bir ayrıcalık içinde hüküm sürerlerdi. Ne gözdeler, ne hasekiler, ne maşukalar valide sultanla rekabet edemezdi. Onlar incisini daima koynunu açan bir sedef gibi rakipsiz kalırlardı. Cem'in padişah olmasıyla birlikte Çiçek Hatun da valide sultanlık mevkiine geçeceği için tabiatıyla dünyanın en büyük kadını olacaktı. Cem anasına işte bu saadeti müjdeleyecekti. Ama içine bir tereddüt, bir çekingenlik gelmişti. Verilecek haber bu güzel kadına dulluk acısını aşılayacaktı. Genç prens anasının yüreğinde kendi ağzından bu zehrin dökülmesini çok ağır buluyordu.
6. Ayrımın sonu. Sayfa 77.